Ayrım 16.
Bölüm 31. Yağmur şafaktan hemen önce yeniden yağmaya başlamış, Fatuhiva adasını gri siyah bir perdenin gerisinde görünmez kılmıştı. Tekrar uyandığında Emma'nın bütün vücudu ağrıyordu. Saldırıdan beri ancak 2 saat uyumuştu. Tim uzun süreli olmamakla beraber birçok defa kestirmişti. Baldırına dayamış olduğu tüfeği yalnızca sürgüyle korunan banyo kapısına doğrultulmuş haldeydi. Sonunda banyodan çıkmaya karar verdiler. Salon alt üst, duvarlar isabet eden mermilerle delik deşik olmuştu. Ama etrafta ne Oscar'a ne de saldırganlara ait hiçbir kan izi yoktu. Daha fazla oyalanmak istemedikleri için Emma 2 yağmur geçirmez giysi aldı. Tim de eşyalarının arasından bir kama çıkardı. Ana yola çıktılar. Civardaki ormandan kıvrımlar halinde kül rengi buğular yükseliyordu. Emma bunun sis mi yoksa yağmur mu olduğunu bilemedi. İdare edebilecek misiniz diye sordu Tim'e. Genç adamın uzun gecenin izlerini taşıdığını görüyordu. Düzenli aralıklarla mola veririz. Bu havada oraya varmak epey zamanımızı alabilir. Emma adımlarını onunkilere uydurdu. Sade bir kahvaltı olarak ona kuru pastalar uzattı. Tim pastaları yedi. Sonra mango toplamak için yoldan biraz uzaklaştı. Yine de bu daha iyi dedi. Giysilerine rağmen birkaç dakikada sırılsıklam oldular. Sıcak damlalar bıktırıcı bir müzik eşliğinde toprağı sular altında bırakmaktaydı. Köyün doğu ucuna ulaştılar. Tim kamasını ormanda açılmış uzun bir ize doğrulttu. Buradan geçmişler, buna eminim. Biraz geniş bir iz değil mi? Belki de bir arabadır. Hayır, araba fazla uzağa gidemez. Yamaçlar çok sarp. Bu geçidi iblisler ya da siz ne ad vermek isterseniz o açmış. Köy sakinlerini götürmüşler. Emma izlere ve yolun düzensiz genişliğine baktı. Tim haklıydı. Öyle olması daha muhtemeldi. Herkesi katletmediler. Bu dağların ardında bir yerlerde hayatta kalmış insanlar var. Oscar'ı düşündü. Yaşadığı dehşete rağmen eğer onu öldürmedilerse karısı ve kızını bulması mümkündü. Oradan geçeceğiz. Galiba sadece geceleri çıkıyorlar. Yine de tetikte olun. Bunun makul bir şey olduğuna emin misiniz? Tesislere gitmek makul değil zaten Emmanuel. Bu durumda en kestirme yolu takip etmek daha iyi. Sizi başka patikalardan götürmeye kalksam hedefimize varmadan kim bilir kaç kez yolumuzu kaybederiz. Emma fikri kabul etti. Yarı karanlıkta ve yüksek ağaçların korunaklı gölgesinde Tim'in peşi sıra yürüdü. Yağmur uzakta kalmıştı. Hipnotize edici ağdı gücünü yitirdi. Yol tümüyle belirgindi. Ezilmiş yapraklar, kırılmış dallar, eğilmiş eğrelti otları. Ama yorgunluk hareketlerini ağırlaştırmaktaydı. Emma birçok kez köklere takılıp düşecek gibi oldu. Dik bir yamacı zar zor tırmandılar. Su içinde kalmış toprak yukarı çıkışı zorlaştırıyor, çalılara ve ağaç gövdelerine tutunmak gerekiyordu. Özellikle kaygan bazı yüzeyler tehlikeli rampalara dönüşmekteydi. Tim önden gidiyor, destek oluşturan çıkıntı yapmış kayaları arayarak tırmanıyor, kayaya ayağını dayadıktan sonra kolunu uzatıp Emma'nın ilerlemesine yardım ediyordu. Su derecikler halinde yamaçlardan inmekteydi. Bitmez tükenmez çabaların ardından uzun bir çıkıntıya vararak ter içinde nefes nefese durdular. Kurutulmuş jambon ve taze meyve yediler. Tim fırsattan yararlanarak pompalı tüfeğin nasıl doldurulacağını ve kullanılacağını Emma'ya gösterdi. İkisinin de canını kurtarabilecek bir şeydi bu. Emma Tim'den tekrar göstermesini istedi. Adamı dikkatlice izleyerek her bir hareketini aklında tuttu. Öğleye doğru geçidi açtılar. Orada siyah ve bej renkli devasa 2 dik kayanın arasına kısılmış vaziyettelerken adanın büyük bir kısmı ayaklarının altındaydı. Havanın kötü oluşu görüş alanlarını sınırladığı için aşağıdaki vadi yağmur suları altında kalmış şekilsiz bir kütleydi sadece. Emma sonunda Omoa'nın ışıklarını görmeyi umarak yola çıkmadan önce jeneratörü kapatmamışlardı. Pusu gözleriyle delmeye çalışıyordu ki uzakta bir pırıltı fark etti. Şuradaki solgun ışık dedi. Omoa olamaz değil mi? Fazla yüksekte. Tim onun gördüğü ışığı gözleriyle araştırdı. Sonra başını olumsuz anlamda salladı. Elbette hayır. Dik kayaların dibinde biri var. Mağaraların olduğu bir yer mi orası? Bilmiyorum, öyle gibi. Omoa'da hayatta kalanlar olamaz mı bunlar? Bilmiyorum Emma. Hemen karar vermemiz lazım. Ya tesislerin bulunduğu yere ya da onlardan tarafa gitmeliyiz. İkisi farklı yönlerde ve birbirinden uzak. Benim fikrimi sorarsanız adayı terk etme, tehlikeye işareti yollama şansımıza öncelik vermeliyiz. Emma yüreği sıkışarak da olsa kabul etti. Bir grup sağ kalan insanla karşılaşmak ona iyi gelir, içini rahatlatırdı. Aşağı doğru iniş de tırmanış kadar zorlu oldu. 1/2 üzerinden atlamaları gereken çamur akıntılarına rastlıyorlardı. Sonunda Tim'in ayağı kaydı ve sertçe düştü. Bağıracak fırsat bulamadan yamaçtan yuvarlanarak ormanın içinde gözden kayboldu. İki sarmaşığa tutunan Emma ona yardım etmek için eğrelti otlarının arasına daldı. Ama Tim görünürlerde yoktu. Olabildiğince yüksek sesle Tim'e seslendi. "İyiyim," diye cevap verdi Tim. Sesi aşağıdan, çok uzaktan geliyordu. "Yolu takip edin, sizi bekliyorum." Emma tereddüt etti. Ona göre Tim yamaçtan biraz fazla hızlı inmişti. Emma'nın inmesi epey bir zaman ve güç gerektirecekti. Bütün bu ağaçlar varken bir yeri kırılmadıysa büyük şans. Ağaçların arasına öylece dalıvermen mümkün değil. İniş uzun ve tatsız oldu. Emma arkadaşını morluklar ve sırıklarla dolu bulduğunda yağmurun altında nefes nefeseydi ve terliyordu. "Ölebilirdiniz," diye onu azarladı. Sanki Tim kızakla kaymaya kalkışan bir çocukmuş gibi. "Her tarafınız yara bere içinde. Bir daha yapmam, inanın." Emma onun koluna dokundu. "Üzgünüm, çok korktum. Gecenin karanlığında yağmur yağmasa bile birçok esir burada düşmüş olmalı." Ancak Emma ciddi bir şey olmadığından emin olmak için Tim'in yaralarını inceledikten sonra tekrar yola koyulabildiler. Yeniden yürümeye başladıklarında Emma'nın düşüncesi ne yazık ki doğru çıktı. Çalılıkların arasında 3 ceset kötü pozisyonlarda yerde yatmaktaydı. Dördüncüsü ise Emma ile Tim'i biraz daha ötede beklemekteydi. Boynunun yerinde büyük bir delik vardı. Gırtlağı olduğu gibi yaprakların üzerine boşalmıştı. Sinirler ve deri parçaları damlaların altında titremekteydi. "Hakkından gelmişler," diye mırıldandı Tim. Sesinden ölüye duyduğu saygı okunuyordu. Oradan uzaklaştırmak için Emma'yı çekti ve daha hızlı yürümeye başladılar. Yarım saatlik tempolu bir yürüyüşün ardından nihayet bir düzlüğe vardılar. "Sizin takım adalarda hiç dağılmaz mı bunlar?" diye söylendi Emma. Bulutları işaret ederek. Yağmur suyu ılıktı ve ısı hep 20 derecenin üstündeydi. Yine de fırtına Emma'nın sinirlerini bozuyordu. Öncelikle çıkardığı ses, sonra da durmadan boynuna, yüzüne akan şu su yüzünden sabrı tükeniyordu. Bitkilerin arasında açılmış yol aniden genişledi ve yolun üzerinde bir başka ceset belirdi. Yerde yatan bedenine oranla fazla dik olan kafası bir sınır taşı gibi otların üzerine çıkmıştı. Boyun kemiklerini kırmışlardı. Sırtında geniş ve derin bir yara vardı. Bir karınca sürüsünün kaynaştığı kıvrımlarının gerisinde omurgası parıldamaktaydı. Emma gözlerini başka tarafa çevirdi. Hemen ikindi öncesinde yaklaştıklarına dair ilk işaretleri fark ettiler. Orman seyrekleşti ve uzakta yaprakların arasında beyaz duvarlar belirdi. Çok geçmeden Emma üzerinde dikenli tellerin bulunduğu yüksek, kafes biçiminde demir parmaklıklar gördü. Tim son dalları iterek 5 metre yüksekliğinde bir çitin dibinde durdu. Çitin üzerinde hep aynı şeylerin yazılı olduğu levhalar vardı. "Tehlike, elektrik, tehlike." Alanı 4 gözetleme kulesi çevrelemekteydi. Ötede yarım düzine kadar prefabrik bina ve üzerinde Gerik yazan kocaman beyaz bir hangar yükselmekteydi. Emma bir helikopter pistinin düzenlenmiş olduğunu ve bir patikanın onların bulunduğu yerin aksi istikametinde kayalıkların arasında kaybolduğunu fark etti. "Çite elektrik verilmiş olduğunu sanmıyorum ama üstünden geçmemiz mümkün değil," dedi Tim. Esirleriyle birlikte buraya geldiklerine göre mutlaka bir geçiş olmalı. Toprak zemini inceleyince izlerini bulup takip etmek kolay oldu. İzler onları çelik kafes içindeki ağzı kocaman bir çukura kadar getirdi. "Şu andan itibaren benden ayrılmayacaksınız," dedi Tim. "İçeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum ama en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız." Kenarları tırtıklı ızgara levhaları üzerine yürüyerek en yakındaki bungalova kadar sokuldular. Tim öne eğilmiş vaziyette basamakları tırmandı ve içeri girdi. Bir koridor, içlerinde ranzalar bulunan 6 odaya açılıyordu. "Hiçbir şey yok, çıkalım," dedi odaları hızla dolaştıktan sonra. Emma onu durdurup dolapların içine baktı. Bulduğu kuru giysileri aceleyle üstüne geçirdi. Arkadaşınınki gibi çuval bezinden bej bir pantolon, bu kez bedenine uygun temiz bir tişört ve bir sürü cebi olan bir yelek bulmuştu. Yeleğin ceplerine bir fenerle etrafta gördüğü tahıl çubuklarını sokuşturdu. Dışarı çıkınca Tim, penceresi olmayan birçok borunun çıktığı saçtan bir barakaya doğru götürdü onu. Aralık duran kapıyı tüfeğinin ucuyla itti. Üzerine düğmeler olan kumanda masaları üstün farklı kısımlarına elektrik verilmesini sağlıyordu. Bazı düğmeler yanıyordu, bazıları ise sönüktü. Çoğu faaliyette değildi. Emma ana güç kaynağı yazılı tablonun faaliyet dışı olduğunu fark etti. Sistem tablosuna bir balta saplanmıştı. "Hiçbir şeye dokunmayın," dedi Emma silahı işaret ederek. "Elektrik çarpmasından ölürsünüz. Bazı yerlerde hala var. umarım bir radyo bağlantısı kurabiliriz. Bunun için bozuk olmayan bir radyo bulmalıyız diye karşılık verdi Tim. Gözleriyle etrafı araştırarak, işte bakın şurada antenler var. Etrafında üç büyük parabolik anten ve madeni bir direk bulunan başka bir prefabrik binaya doğru yöneldi. Kapıyı arkalarından kapadılar. İçeride radyo, telefonlar ve bilgisayarlar görünce sevinç çığlıkları atma isteklerini zar zor bastırdılar. Farklı ekranların üzerinde faaliyette olduklarını gösteren ışıklar yanıp sönmekteydi. Emma hemen bir telefonu kaparak kocasının cep telefonu numarasını tuşladı. Almaçtan hiç ses gelmedi. Çevir sesi yoktu. Öteki telefonları denedi. Yine sonuç alamadı. Tim ise radyonun sağını solunu kurcalamış, sonra arkasına bakmak için ters çevirmişti. Kabloların birçoğu erimiş durumdaydı. Tamir edilebilir mi? Diye sordu Emma. Her halükarda ben tamir edemem. Emma yüksek sesle sövdü. Bunca yaklaşmışken Tim bir ekranın ışık saçmakta olduğu binanın dibini işaret etti. İçine monitörler yerleştirilmiş büyük bir aygıt bir düzine kadar kamerayla adanın gözetim altında tutulmasını sağlıyordu. Üç monitör dışında diğerlerinin ışığı sönüktü. İlk ikisinde titreyen bir karlanma, sonuncusundaysa rıhtıma benzer bir görüntü vardı. Bir gemi diye bağırdı Tim işaret parmağıyla oldukça büyük bir gemiyi göstererek. Buranın neresi olduğunu bulmak lazım. Rıhtımın güvercenin üzerinde karaltılar hareket ediyor. Geminin kış tarafında suda oluşan çalkantılar motorların çalışır vaziyette olduğunu gösteriyordu. Allah kahretsin tüyüyorlar dedi Tim. Kıyıdaki iki adam tüfeklerini gemiye doğrultup ateş etti. Namlulardan defalarca alevler fışkırdı. Palamarlar iyice gerildi. Bir tanesi kesilmiş gibi aniden koptu. Bir sonraki de makinelerin gücü altında fazla direnemedi. Çok geç diye inledi ama gidiyorlar. İlginç, silah seslerini duymuyorum dedi Tim. Uzakta bir yerdelerse bu yağmurda duyulmaması pek de şaşırtıcı değil. Nişancılar fişek haznelerini boşalttılar. Hız kaybederek de olsa uzaklaşmaya devam eden geminin ardında kalın bir duman belirdi. Tim kayıt cihazına yaslandı. Kaçanlar Oscar'ın iblisleri. Bunlar onlar eminim diye iddia etti. Peki ya rıhtımdaki adamlar? Buralı insanlar olabilir mi? Eğer onları püskürttülerse bu bizim için iyi bir gelişme. Ama durum acil bir hal alıyor demektir. Niçin? Tersine. Belki de artık güvendeyiz. Bu canavarlar akıntıya kapılmış durumda. Motorlar mermilerle delik deşik oldu. Bir yerlerde başka bir adaya yanaşabilecek kim bilir neyle dolu bir balıkçı teknesinin ya da arızasını giderebilecek bir şilebin olması dışında varın o zaman katliamı siz düşünün. Bir an önce yetkilileri uyarmak için bir yol bulmalıyız. Sakin olun, bu fırtınada batma ihtimalleri kıyıya kadar sürüklenmelerinden daha olası. İhtimallere fazla güvenmeyelim. O sırada görüntü bozuldu ve gemi tekrar rıhtımda göründü. Gölgeler yine hareket ediyorlardı. İki nişancı ortaya çıktı. Ah hayır, durmadan başa saran bir kayıt bu dedi Emma durumu kavrayarak. Epey bir süredir denizdeler. Bu rıhtımların yerini belirlememiz lazım. Eğer bir sandal varsa oralarda olur. Peki hangar diye sordu Emma. Bütün bu olanların cevabı mutlaka orada. Bu iblislerin ne menen bir şey olduklarını öğrenmek istemiyor musunuz? Hayır, buradan gitmek istiyorum. Emma başını sallayıp çıkışa doğru onu takip etmeye koyuldu. O sırada dikdörtgen bir nesne dikkatini çekti. Kauçukla kaplı büyük bir anteni olan portatif bir bilgisayardı bu. Durun diye bağırdı. Nedir bu diye sordu Tim yaklaşarak. Sanırım uydu bağlantısı olan bir bilgisayar. Emma katlanmış bilgisayarı açıp ekranı görünür kılarak power düğmesine bastı. Sabit diskin çıkardığı uğultu kaybetmeye başladığı umuda yeniden kavuşmasını sağladı. Bağlantı lojisyelini bulana kadar menüler arasında dolaştı. Bu güzel işte dedi çok alçak bir sesle. Fazla seçenek yok. Öyleyse çakılıp kalmamak daha iyi. Bağlantı parametreleri penceresi ekranı kapladı ve izin verilenler sıralandı. Bağlantı kontrol listesi otomatik olarak tamamlandı ve bir mesaj temas kurabileceklerine dair onları bilgilendirdi. Ne? Hepsi bu mu? Diye şaşırdı Tim. Numara seçimi yok mu? Bu bir kapalı devre ama hiç yoktan iyidir. Karşıdan biri bizi işitsin diye şans dileyip beklemek kalıyor bize. Emma bir sandalye çekti ve konuşmak için eğildi. Ben Dr. Emmanuel de Wong. Fatu Hiva adasındayız. Beni duyabiliyor musunuz? Tekrar ediyorum. Ben Fatu bölüm 32. Ordu Peter'la ben tepkilerinin ne olması gerektiği konusunda uzun uzun tartışmışlardı. Bu deneylerin ardında ordunun olduğunu bilmek durumu değiştiriyordu. Bir yandan bu durum çalışmalarındaki gizliliği hiçbir şekilde haklı kılmıyor. Öte yandan ardında ne Peter'ın ne de Ben'in nasıl bir tehlikeye atıldıklarını tahmin edemedikleri savunma gizliliği alanına giriliyordu. Bu araştırmaların boyutu neydi? Burunlarını bu işe sokmakla ikisinin Fransa'nın güvenliği için hassas bilgileri tehlikeye sokacağı düşünülebilir miydi? Ben itiraz etmişti. Bütün bu işlerde rüşvet ödemelerinde kullanılan parayı aklamak için Avrupa Komisyonu'ndan yararlanıldığı unutulmamalı. Esteven Ard'ın bıraktığı notlara bakılacak olursa, Gerik'in bir karar merciğinin himayesine ihtiyaç duyduğu her seferde komisyon bu merciyi rahatlatmak için cömertçe ödemeler yapmak üzere Lomole ve onun Avrupa kasasına müracaat ediyordu. "Bekle bir dakika," demişti sinirli bir sesle Peter. Esteven Ard, Gerik ile Lomole arasında mali düzenlemelerden haberdar. Dolayısıyla Grom'un işlerinin iç yüzünü mutlaka biliyor. İki adam Inserm'den beri tanışıyorlar. Hatta belki o da bir asker. Bize yardım edeceğine inanmamamız gereken biri daha. Anlam ifade etmeyen şu ki, ordu Avrupalı yüksek bir görevliyi kullanarak özel bir mali bütçeden yararlanıyor. İnanılması zor. Bütün ülkeyi sona götürecek bir girişim. Hiç ortaya çıkmayacak olsaydı durum değişirdi. Lemol'ün örtülü ödeneği tesadüfen keşfedildi. Gerland'ın ne dediğini hatırla. Bu karmaşık ve neredeyse ortaya çıkarılamayacak bir mali bütçeydi. Buna inanmıyorum. Ordu bu tehlikeyi asla göze almazdı. Bir an için skandalın yankılarını düşünsene. Buna karşılık bana gizli servis dersen ona varım. Nasıl yani? DGSE, DST gibi mi? DGSE, Dış İstihbarat Servisi, DST, İç İstihbarat Servisi. Özel operasyonları için askerleri kullandıkları biliniyor. Bu da Grom ve 4 askerin mevcudiyetini açıklar. Hem sonra bağımsız bir birimin varlığı kamuoyu nezdinde yaşanan bir fiyasko durumunda inkar edilebilir. Böylece ordu ya da devlet tehlikeye atılmamış olur. Peter inanmazlık ve varılan sonucun mantıklılığı arasında kalarak ıslık götürmüştü. Peki ne yapıyoruz? Bu iş beni aşıyor gibi. Eğer bu bir devlet meselesi ise bulaşmamayı tercih ederim. Artık biraz geç. Emma'nın iyi olduğunu bilmeyi öyle isterdim ki. Dinle. Yapacağımız şu, Grom'la açık oynayıp tepkisine bakarak ne yapacağımıza karar veririz, tamam mı? Ben uzun bir süre sessiz kalmış, sonra kuşkulu bir ifadeyle başını olumsuz anlamda sallamıştı. Bilmiyorum, DGSE ile karşı karşıya gelmek, buna pek sıcak bakmıyorum. İlerleme kaydetmek lazım. Onsuz sadece yerimizde sayarız. Ben piercing ile oynuyordum. Seçme şansımız yok galiba. Bu durumda Grom olsun bakalım diye kabullendi. Akşam yemeğini herkesle birlikte yemekhanede yediler. Gerland'ın yolunu gözleseler de adam görünmedi. Grom'un ekibi perişandı. Scoletti'nin intiharı yüzünden suratlar asıktı. Peter bu huzursuz davranışların, bu gergin, kısa cevapların ardında korkunun yatıp yatmadığını sordu kendine. Aynı zamanda meslektaşlarının ölümünün bir cinayet olabileceğini düşünüyorlar mıydı? İşlerinden hiçbiri onlara yaklaşmaya cesaret edemezdi bundan böyle. İşverenleri hakkında gerçek anlamda ne biliyorlardı? Aylardır neler tahmin ediyorlardı? Kuşkusuz aralarında, aklı başında, kuşkular içinde kıvranan, vicdanlarını özgür kılmak, içlerini rahatlatmak için her şeyi söylemeye hazır kişiler vardı. Scoletti tek değildi. Ölümü uzun süreliğine ağızlara mühür vurmuştu sadece. Onlar parti parti ortalıktan çekilince Peter'la ben köprüye çıktılar. Grom ayaktaydı ve Matthias'la birlikte çıkmak üzereydi. "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu Peter. Grom hakaretamiz bir ifadeyle onun yüzüne baktı. "Yatmaya. Sizin velayetiniz altında bu bir suç mu yoksa? Sanırım size açıklayacağımız şeyleri işitmek isterdiniz Monsieur Grom. Özür dilerim. Albay Grom." Kızıl saçlı adam kasıldı ve gözlerini Peter'a dikti. Göz bebeklerinden kıvılcımlar fışkırdı. "Bu ne demek oluyor?" diye araya girdi Gerland. "Grom, bir asker mi? Bunu nereden çıkarıyorsunuz?" Peter, albayı gece lambalarından ve bilgisayarlardan süzülen ışığa boğulmuş büyük salona çağırdı. Gerçek şu ki o bir albay. 4 teknisyeni de Fransız ordusunun askerleri. Gerland şaşkına dönmüş, ağzı bir karış açık kalmıştı. "Ve bu çalışmalar muhtemelen gizli servisin yürüttüğü bir operasyon," diye ekledi ben. Grom yüzünü buruşturup gevşekçe alkışladı. "Bravo, bravo beyler. Peki şimdi ulusal güvenliği tehlikeye düşürdüğünüz için bizden özür mü dileyeceksiniz yoksa gösteriniz daha uzun süre devam edecek mi?" Peter ona karşı koydu. "Kartları açık oynayalım. Bize her şeyi anlatın, biz de yapılması gerekeni düşünelim." "Yok artık, şaka ediyorsunuz," dedi Gerland sinirlenerek. "Bu adam ve yandaşlarının zimmete para geçirmek için Avrupa Komisyonu'nu alet ettiklerini size hatırlatırım. Her şeyin ortaya dökülmesine itirazım yok, evet. Ama sonrası için hiçbir güvence veremem. Hesap vermek zorundayım ve siz de beyler hepimiz durumunuzun gerektirdiği kadarıyla bunu yapacaksınız." Grom sinirli bir hareketle Gerland'a gösterdi. "Bizim derdimiz o," dedi. "Sorunu Scoletti ile hallettiğiniz gibi halletmek mi isterdiniz yoksa?" Grom, muhatabının yüzüne kor gibi bir bakış yöneltti. "Fantezilerinizi gerçek sanmayın," diye uyardı. Scolette intihar etmedi. Grom, sinirli bir hareketle Gerland'ı gösterdi. "Bizim derdimiz o," dedi. "Sorunu Scolette ile hallettiğiniz gibi halletmek mi isterdiniz yoksa?" Grom, muhatabının yüzüne kor gibi bir bakış yöneltti. "Fantezilerinizi gerçek sanmayın," diye uyardı. "Scolette intihar etmedi." Grom omuz silkti. "Öyle düşünmekte serbestsiniz." Peter geri adım attı. Grom onlarla alay ediyordu. Samimi denecek kadar güçlü ve inançlı bir biçimde inkar etmiyordu. Tam anlamıyla dalga geçmekteydi. Bir manevra alanı açılmıştı. Tehlikesizce oraya girmeye çalışıyordu. "Ona güvenemeyiz." Aniden Peter onun kişiliğinde var olan acımasız katili gördü. Silahı tutan kişi değildi ama sorunları bertaraf ederek çözen hayasız bir finansördü. "Karım Fatuhiva'da," dedi. "Bütün istediğim güvenlikte olması." "Güvenlikte değil," diye cevap verdi Grom soğukça. Peter onun üstüne atıldı. Grom ondan sakınmak için en ufak bir harekette bulunmadı. Genetikçinin elleri Grom'un boğazını kavradı ve onu kompleksin veri kayıt cihazlarından birine yapıştırdı. "Fatuhiva'da ne var?" diye bağırdı Peter. Gerland ve koruması Peter'ı tutup hoyratça ittiler. Peter'ı uzaklaştırabilmek için çaba göstermeleri gerekti. Grom kendisini bir tekerlekli çalışma koltuğuna bırakarak koltuğu uzaklaştırdı. Ağzı kulaklarındaydı. "Ölüm. İşte adada olan bu sevgili Profesör De Wong," diye bağırdı. "En dünyevi anlamıyla ölüm. Kaosun özü. Eğer araştırmanıza devam ederseniz onu tüm dünyaya yayacaksınız." Grom kendine gelmek için çalışma masalarından birine yaslandı. Kalbi çok hızlı çarpıyordu. Kendisine kötü davranılmasına hiç alışık değildi. Buna rağmen bu bilim adamlarının keşfettiği şey çok isabetliydi. Nasıl başarmışlardı bunu? Scolette mi? Stephen gözünü onun üstünden ayırmamıştı. George'un ekibin zayıf halkası olduğunu hepsi biliyordu. Nitekim George da boş boğazlık etmişti. Oysa onu uyarmışlar, korkutmuşlardı. Grom düşündü. Kendisi yüzünden mi intihar etmişti? İmalı tehditler ona yaptığı baskı yüzünden mi? Ama diğerlerinin onu devre dışı bırakmış olması da imkansız değildi. Onda zayıf bir nokta hissetmişler, ölümüne bir intihar süsü vermeden önce konuşması için onu eşek sudan gelinceye kadar dövmüşlerdi. Mümkündü bu. Ya Peter ve Benjamin Bodrum'u bulmuşlardıysa? Pek bir değişiklik yaratmazdı bu. Hayır, sonuç olarak kaydettikleri ilerleme işe yarayabilirdi. Ulusal güvenlik kozunu oynayarak kendilerinin serbestçe hareket etmeleri için onları ikna edebilirdi belki. Buna karşılık Gerland gerçek bir sorundu. İki bilim adamıyla Avrupalı bir teknokratı bertaraf etmek mümkün değildi. Fazla seçenek kaldığı söylenemezdi. Hafif bir cızırtı Grom'un dikkatini çekti. Uydu aracılığıyla Fatuhiva'ya bağlanan bilgisayara doğru döndü. Grom'un tanımadığı bir kadının görüntüsü vardı ekranda. Kadın kaygılı görünüyordu. Sesi en düşüğe ayarlayan Grom ekrana doğru eğildi. "Deneyler, bu mesajı alıyorsanız bize yardım gönderin. Ben Doktor Emmanuel De Wong ve genetikçinin karısının orada Gerik'in tesislerinde ne işi vardı? Petrus araştırma merkezine girmesi için ona izin mi vermişti?" Grom mesajın tamamını dinlemek isterdi ama diğerlerinin de duyma tehlikesini göze alamazdı. Tekrar mesaj göndermeden önce Petrus'un bu kadına engel olması için dua etmekten başka çaresi yoktu. Kimsenin kendisini görmediğinden emin olduktan sonra bilgisayarı kapatmak için elini uzattı. Ekran karardı ve sessizlik geri geldi.